Ayrım 36.
Yargıç bana acıyacak değil ya, ona acıyordu. Çok daha iyi olabilecekken şu durumlara düştü diye. Bana ise kaşarlanmış, azılı bir sabıkalı gözüyle bakıyordu. Bununla kalmayıp daha ağır suçlara yöneleceğimden, sonumun kötü olacağından hiç kuşkusu yoktu. Provis heyecandan, hırstan titremekle birlikte kendisini tutmasını bildi. 2-3 kez kısa kısa soludu, bir o kadar da yutkundu. Elini bana uzatarak içimi rahatlatmak istercesine, "Korkma oğul, kabalaşmayacağım," dedi. Sinirden ateş basmıştı. Ancak mendilini çıkarıp yüzünü, kafasını, boynuyla avuçlarını kuruladıktan sonra konuşmasını sürdürebildi. "Kompeysin'e suratını dağıtacağım," demiştim. "Tanrıma da bunu yapmazsam sen benim suratımı dağıt," diye ant verdim. İkimiz de aynı hükümlüler gemisindeydik. Yine de uzun süre ne yapıp ettiysem olmadı. Yanına yanaşamadım onun. Sonunda bir gün arkasından sokuldum. Bana dönsün de bir yumrukla suratını dağıtayım diye yanağına vurdum. Gel geyelim görüp yakaladılar. Ambara attılar ya, kaçın kurasıydık biz. Benim gibi böyle ambarları ezbere bilen bir kocamış kurt için oradan kaçmak çocuk oyuncağı oldu. Hele dalmasını yüzmesini de bildiğime göre. Kaçıp kıyıya çıktım. Mezarlıkta saklanıyordum. Artık çile çekmiyorlar diye orada yatan ölülere imrenip dururken işte o sırada oğlumla ilk olarak karşılaştık. Beni sevgi dolu bakışlarla süzdü. İçim gene bulanır gibi olmakla birlikte ona karşı büyük bir acıma da duymaya başlamıştım. Oğlumun sözlerinden anladım ki Compeyson da bataklıklardaydı. Tanrı bilir ha, korkudan benden kurtulmak için kaçmış olduğunu düşündüm bir ara. Benim de gemiden kaçmış olduğumdan haberi yoktu ki. Düştüm peşine, yakalayıp suratını dağıttım. Sonra da dedim ki, şimdi sana en büyük kötülüğü edeceğim dedim. Kendi başıma gelecekler beni ırgalamadığına göre seni yakandan tutup gemiye götüreceğim dedim. Kararlıydım da. Gerekirse saçından tutup geri döndürecektim onu. Askerler gelmese de bir başıma gemiye çıkartıp teslim edecektim. Gene de her zamanki gibi ucuz kurtuldu elbet. İyi adam diye biliniyordu. Ben onun peşini bırakmamış, onun canını almaya kalkışmıştım. O da korkudan yarı çıldırmış durumda canını kurtarmak uğruna kaçmıştı gemiden. Böylece yediği ceza hafif oldu. Bense yine prangıya vurulup yargılandım, ömür boyu sürgüne yollandım. Gel gör ki ömür boyu oturmadım oralarda oğlum, Pip ve de oğlumun can dostu oğul. Gördüğünüz gibi geldim işte, buradayım. Gene deminki gibi terlerini kuruladıktan sonra cebinden o tütün yumağını ağır ağır çıkardı, piposunu düğme deliğinden çekip aldı, gene ağır ağır doldurup tüttürmeye başladı. Bir sessizlikten sonra öldü mü diye sordum. Kim öldü mü oğulcuğum? Compeyson. Provis gözleri ateş püskürerek, ölmediyse benim ölmüş olmama el açıp dua ediyordur, hiç kuşkunuz olmasın bundan diye yanıtladı. Bir daha hiç haberini almadım. Bu arada Herbert bir kitabın kapağına elindeki kalemle bir şeyler yazmaktaydı. Kitabı usulca benden yana itti. Provis ayağa kalkmış, gözlerini ateşe dikerek pipo içerken ben de yazıyı okudum. Miss Havisham'ın üvey kardeşinin adı Arthur'du. Compeyson da Miss Havisham'ı severmiş gibi görünüp aldatan adamdır. Hafifçe baş sallayıp kitabı kaldırdım. Ne Herbert ne de ben hiç sesimizi çıkarmadık. İkimiz de ateş başına durmuş piposunu tüttüren Provis'e bakıyorduk. 43. Niçin durup da kendi kendime Provis'e karşı duyduğum tiksintide Estella'nın ne kadar payı olduğunu sorayım. Estella'yı arabadan karşılamaya giderken kendimi zindan kirinden arındırmaya çalıştığım zamanki duygularım. Bir de şimdi barındırdığım bu kaçkınla güzeller güzeli, gururlular gururlusu Estella arasındaki uçurumu düşünürken kapıldığım duygular. Bunları ne diye karşılaştırayım da yok yere oyalanayım. Nasılsa ne yolumu düzeltmeye yarar bu, ne de öyküyü iyi bir sonuca bağlamaya, ne Provis'e bir yardımım dokunur, ne de ben kendim temize çıkmış olurum. Adamın anlattığı öykü içime yeni bir korku salmıştı. Daha doğrusu içimde zaten var olan korkulara yeni bir biçimle amaç vermişti. Compeyson yaşıyorsa, Provis'in döndüğünü de öğrenirse ne yapacağını kestirmek için falcı olmaya gerek yoktu. Compeyson'un Provis'ten nedenli korktuğunu ben belki ikisinden de iyi biliyordum. Compeyson anlatıldığı gibi bir adamsa can düşmanından temelli kurtulmak için bir an bile duraksamaksızın en tehlikesiz yolu yani muhbirliği seçeceğinden kimsenin kuşkusu olamazdı. Provis'e Estella'dan hiç söz etmemiştim, etmeyecektim de. Daha doğrusu içimden verdiğim karar buydu. Gel geyelim İngiltere'den ayrılmazdan önce Estella'yı da Miss Havisham'ı da görmemin zorunlu olduğunu Herbert'a söyledim. Provis'in bize yaşam öyküsünü anlattığı günün akşamında baş başa kaldığımız sıradaydı. Hemen ertesi gün Richmond'a gitmeye karar verdim. Gittim de. Brandy'lere vardığımda Estella'nın oda hizmetçisini çağırdılar. Kız bana Estella'nın Kent dışına gitmiş olduğunu bildirdi. Nereye? Satis Köşkü'ne gitmiş her zamanki gibi. Pek her zamanki gibi denemezdi çünkü oraya şimdiye dek bensiz hiç gitmemişti. Ne zaman döneceğini sordum. Aldığım yanıtta beni şaşalatan bir çekimserlik vardı. Hizmetçi kız hanımının geri gelirse bile ancak kısa bir süre kalacağını söyledi. Bu yanıta verebildiğim tek anlam, anlamsızlığının belirli bir kasıt taşıdığı, kafamı karıştırmayı amaçladığıydı. Gerçekten de bu lafın içinden hiç çıkamayarak eve döndüm. Provis kendi evine gittikten sonra geceliğin Herbert'la bir kez daha baş başa verdik. Provis'e her zaman evine ben götürüyor, her zaman da dört bir yanı bir sıkı kolaçan ediyordum. Yaptığımız görüşmede ben Miss Havisham'lardan dönünceye kadar İngiltere'den ayrılma konusuna değinmemeyi kararlaştırdık. Bu arada Herbert da ben de bu konuyu açmanın en iyi yolunu ayrı ayrı düşünecektik. Onun kuşkulu birilerince gözetlenmekte olduğundan korkuyormuş gibi mi yapacaktık? Yoksa şimdiye kadar hiç yurt dışına çıkmamış olan ben bir gezi önerisinde mi bulunacaktım? Onun benim ağzımın içine baktığını, ne dersem hemen yerine getireceğini ikimiz de biliyorduk. Şu tehlikelerle dolu durumunda uzun süre kalmasının söz konusu edilemeyeceğini de biliyorduk. Ertesi gün köye gidip Joe'yu görmem zorunluymuş gibi numara yapmak alçaklığında bulundum. Ama zaten Joe'ya Joe'nun adına karşı yapmayacağım hiçbir alçaklık kalmamıştı ki artık. Benim yokluğumda Provis çok dikkatli davranacak, benim yaptığım bekçiliği de Herbert üzerine alacaktı. Köyde yalnızca bir gece kalacaktım. Dönüşümde de beni daha büyük çapta bir beyefendi yapmak için sabırsızlanan Provis'in tasarlarını uygulamaya başlayacaktık. O zaman aklıma geldi ki denize aşıp gitmenin en kestirme yolu belki de buydu. Büyük çapta bir beyefendi olabilmek amacıyla alışverişler falan yapmak istiyormuşum gibi görünmek. Miss Havisham'ı görmeye gitmenin kapısını böylece yaptıktan sonra ilk sabah arabasıyla daha ortalık ağarmadan yola çıktım. Biz kırlara adam akıllı açıldığımız sırada gün bulut partallarına, sis çaputlarına bürünmüş bir dilenci gibi sürünerek tir tir titreyip inildeyerek sökün etti. Yağışlı bir yolculuktan sonra Mavi Domuz Hanı'nın önünde durduğumuz zaman avlu kemerinin altından kim çıksa göreyim? Bentley Drummle. Elinde kürdanıyla dişlerini karıştırarak arabaya bakmaya geldi. O beni görmezlikten gelince ben de onu görmezlikten geldim. İkimiz için de pek gülünç bir numaraydı bu. Hele ikimiz de Han'ın kahvaltı salonuna girince numaramız daha da zavallılaştı. Drummle kahvaltısını yeni bitirmişti. Ben de kendi kahvaltımı ısmarladım. Onu burada görmek içime zehir gibi çöktü. Kasabaya neden geldiğini çok iyi biliyordum çünkü. Drummle ocak başında dururken ben masada oturmuş eski kirli bir gazeteyi okur gibi yapıyordum. Göresel haberler veren bu gazetenin en okunaklı yönü orasına burasına bol bol serpiştirilmiş duran kahve, balık ezmesi, yağ, şarap gibi yabancı kaynaklı lekelerdi. Bu yüzden gazete görülmedik türden bir kızamık çıkarıyor gibiydi. Bentley Drummle'ın ocak başında durması benim için gitgide kocaman bir onur sorunu olmaya başladı. Ateşin ısısından kendime düşen paya kavuşmayı aklıma koyarak ayağa kalktım. Ateşi karıştırmak için ocak başına gittiğimde maşayı onun bacaklarının arkasından uzanarak almak zorunda kaldımsa da onu hala tanımazlıktan geliyordum. Drummle, kasıtlı mı bu diye sordu. Elimde maşa, ha sen miydin diye mırıldandım. Ben de merak ediyordum ateşin önünü kapatan kimdir diye. Ateşi var gücümle karıştırdım. Sonra da sırtımı ateşe verip omuzlarımı dikleştirerek geçip onun yanı başına dikeldi. Drummle beni omzuyla şöyle bir iteleyerek deminki arabayla mı geldin diye sordu. Ben de onu omzumla şöyle bir dürtüşleyerek evet diye karşılık verdim. Pis bir yöre dedi Drummle. Sen de buralardan bir yerdensin değil mi? Öyle. Duyduğuma göre buralar tıpkı sizin Shropshire'a benzermiş. Drummle ilişkisi yok dedi. Lafın burasına gelince Drummle başını eğerek ayakkabılarına baktı. Ben de kendi ayakkabılarıma baktım. Sonra Drummle benim ayakkabılarımı gözden geçirdi. Ben de onunkileri süzdüm. Ateşin başındaki yerimden kıl payı bile kaptırmak niyetinde değildim. Geleli çok oldu mu diye sordum. Esniyormuş gibi yapmasına karşın ateş konusunda tıpkı benim gibi kararlı olan Drummle sıkıntıdan patlayacak kadar oldu diye yanıtladı. Daha kalacak mısın? Bilemiyorum dedi Drummle. Ya sen? Bilemiyorum dedim. Kanımda öylesine bir karıncalanma vardı ki Drummle omzuyla bana bir kıl payı daha sürtünseydi onu en yakın cumbanın içine itebilirdim. Aynı biçimde benim omzum bir milim ileri gitse o da beni en yakın bölmenin içine itebilirdi. Drummle hafiften bir ıslık tutturmuştu şimdi. Ben de ıslık çalmaya başladım. Buralarda geniş bataklık bölgeler varmış sanırım dedi Drummle. Evet, ne olmuş yani dedim. Drummle yüzüme baktı, ayakkabılarıma baktı, sonra ha ha diyerek güldü. Size gülünç gelen bir şey mi var Bay Drummle? Drummle, yo, bir şey olduğundan değil diye yanıtladı. atla şöyle bir gezintiye çıkıyorum. Bataklıkları keşfe gitmek niyetindeyim. Salt keyfim için. Çok ücra köyler varmış oralarda diyorlar da. Küçük şirin meyhaneler, demirci ocakları, buna benzer şeyler. Hey garson. Buyurun efendim. Şu benim at hazırlandı mı? Kapıya geldi bile efendim. Hey bana bak garson. Hanımefendi bugün at gezintisine çıkmıyor. Hava kötü de. Baş üstüne efendim. Yemeği de burada yemeyeceğim çünkü hanımefendilerde yiyorum. Baş üstüne efendim. O zaman Dramıl o ablak yüzünde öylesi küstah zafer dolu bir bakışla bana baktı ki tüm donukluğuna, abulla butluğuna karşın keskin bir bıçakmışçasına içime işledi. Öyle bir kafamı kızdırdı ki şeytan dedi tut onu kucakladığın gibi at ocağın içine, ateşin üstüne oturt. İkimizin de açık seçik görebildiğimiz bir şey vardı. Dışarıdan yardım gelmedikçe ne o ne de ben ateş üzerindeki hakkımızdan vazgeçemezdik. Orada dimdik gepgergin çakılıp kalmıştık. Omuz omuza, bacak bacağa, kıl payı kıpırdamaksızın. Dışarıda çisil çisil yağan yağmur altında atın beklediğini görebiliyorduk. Benim kahvaltım hazırlanmış, dramınınki kaldırılmış, garson masaya oturmam için beni çağırmıştı. Ben de peki dercesine baş sallamıştım. Ama Dramıl'da ben de hala mevzilerimizden hiçbir yere kıpırdamıyorduk. Dramıl, bizim ormana uğradın mı son zamanlarda diye sordu. Yok dedim. Son gidişimde ispinozlar yakı sektirtti bana. Seninle tartıştığımız akşamı mı söylemek istiyorsun? Kısa ve ters evet demekle yetindim. Dramıl, canım sen de işi büyütme diye pis bir alayla konuştu. Gene kolay kurtardım paçanı onlardan. Öyle hemencecik kızmayacaktın. Bay Dramıl, siz bu konuda öğüt vermeye yetkili değilsiniz. Ben kızdığım zamanki o gece kızdığımı kabul etmiyorum ama kızsam bile karşımdakinin kafasına bardak fırlatmam. Ben fırlatırım dedi Dramıl. Ondan yana için için gitgide köpüren bir öfkeyle birkaç bakış fırlattım. Sonra bu konuşmayı ben başlatmadım dedim. Hoşuma da gitmiyor. Omzun üstünden bana alayla bakarak sizin hoşunuza gitmediğini biliyorum dedi. Bana ise vız geliyor. Öyleyse izin verirseniz bundan böyle birbirimizle hiç konuşmayalım. Ben de öyle düşünüyorum zaten dedi Dramıl. Sen söylemesen ben söyleyecektim. Daha doğrusu hiçbir şey söylemeden ilişkiyi kesmek niyetindeydim seninle. Yalnız serin kanlılığını yitirme. Yitirdiklerin yetmiyor mu zaten? Ne demek istiyorsunuz beyefendi? Dramıl beni yanıtlayacağı yerde garson diye seslendi. Garson gene göründü. Bana bak oğlum, hanımefendinin bugün at gezintisine çıkmayacağını iyice aklına soksun değil mi? Benim de yemeği hanımefendiyle yiyeceğimi. Evet efendim, anladım. Garsoncuk benim sofradaki çaydanlığa soğumakta olduğunu göstermek istercesine dokunup benden yana yalvarırcasına baktıktan sonra dışarıya çıkınca Dramıl bana değen omzunu oynatmamaya çalışarak cebinden bir yaprak sigarası çıkarıp ucunu ısırdı. Yerinden kıpırdamaya hiç niyeti yok gibiydi. İçin için köpürdüğüm, boğazıma bir yumruk tıkanmışçasına soluğum kesildiği halde bundan öte tek bir söz söylersek Estella'nın adını anmak zorunda kalacağımızı. Oysa bu adı Dramıl'ın ağzından duymaya dayanamayacağımı biliyordum. Bu yüzden taş kesilmiş gibi, yanımda kimsecikler yokmuş gibi, gözlerimi karşı duvara dikmiş duruyor, hiç sesimi çıkarmamak için kendimi zorluyordum. İçeriye kalantor görünüşlü üç çiftçi girmemiş olsaydı, ki bunları zavallı garsonun yollamış olduğunu sanıyorum, bu gülüş durumda ne kadar kalacaktık Tanrı bilir. Çiftçiler ellerini ovuşturarak ateş başına yönelince biz de çekilmek zorunda kaldık. Pencereden Dramıl'ın o yabanıl, hantal hareketleriyle atına bindiğini, yan gidip gerilediğini görebiliyordum. Gittiğini sanmıştım ama hemen geri geldi. Dişlerinin arasına sıkıştırıp yakmayı unutmuş olduğu yaprak sigarası için bağırarak ateş istedi. Boz giysili bir adam, hanın avlusundan mı, sokaktan mı yoksa nereden çıkıp geldiğini bilemeyeceğim, hemen atılarak uzandı. Dramıl da eğerden aşağı eğilip sigarasını yakarken başını bizim pencereye doğru sarsarak şöyle bir güldü. Bu arada bana sırtı dönük duran bozlu adamın gevşek duruşlu omuzlarıyla yağlı dağınık saçlarını Orlik'e benzettim. İçim öylesine sıkıntılıydı ki adamın kimliğinin üstünde duracak, hatta kahvaltı bile edecek durumda değildim. Havanın, yolculuğun kirinden arınmak için elimi yüzümü yıkadım, sonra dışarı çıkarak aklımdan hiç çıkmayan o eski eve doğru adımlarımı yönelttim. Bu eve hiç girmemiş, bu evi hiç görmemiş olaydım, benim için ne kadar daha hayırlı olacaktı. 44. Miss Havisham ile Estella'yı duvarlarında şamdanlar yanan o tuvalet odasında buldum. Miss Havisham ateş başındaki arkalıksız bir koltuğa, Estella da onun ayakları dibindeki bir şiltenin üstüne oturmuştu. Estella örgü örüyor, Miss Havisham da ona bakıyordu. Ben içeri girdiğimde ikisi de gözlerini bana doğru kaldırdılar. Üzerimde bir değişiklik olduğunu ikisi de gördüler. Bunu kendi aralarında geçen bakışmadan anladım. Miss Havisham, ''Ey Pip, hangi rüzgarlar attı seni buraya bakalım?'' diye sordu. Gözlerini benden ayırmamakla birlikte biraz şaşaladığı, ne yapacağını pek kestiremediği belliydi. Gözleri yüzümde örgü örmesini bir an aksatıp sonra gene sürdüren Estella'ya gelince o veli nimetimin kimliğini öğrenmiş olduğumu hemen anlamıştı. Parmaklarının oynayışı bir tür dilsizler alfabesi gibi açıkça söylüyordu bunu. Miss Havisham diye yanıtladım. Dün Estella'yı görmeye Richmond'a gittim. Bir rüzgarın onu buraya atmış olduğunu görünce ben de peşinden geldim. Miss Havisham üçüncü, belki de dördüncü kez oturmamı işaret etmişti. Ben de tuvalet masasının başında çoğunlukla onun oturduğu sandalyeye oturdum. Çepeçevre yıkıntılar arasında kaldığım böyle bir günde o sandalyeye oturmak pek doğal geldi bana. Miss Havisham, Estella'ya söylemek istediklerimi sizin önünüzde söyleyeceğim. Şimdi, birkaç dakikada. Ne şaşacaksınız ne de hoşnutsuzluğa kapılacaksınız. Çünkü sizin tasarlamış olduğunuz kadar, sizin dilediğiniz kadar mutsuzum işte. Miss Havisham gözlerini kırpmaksızın bana bakmaktaydı. Estella başını kaldırmıyordu ama sözlerimi can kulağıyla dinlemekte olduğunu parmaklarının oynayışından anlıyordum. Veli nimetimin kim olduğunu öğrendim. Beni sevindirmedi bu bilgi. Öğrendiğim şey beni ne şan, ne ün, ne de para yüzünden yükseltecek gibi değil. Ama bu konuyu burada kesmem gerekiyor. Benim değil, bir başkasının sırlarıyla ilgili çünkü. Bir süre sessiz durup Estella'ya bakarak sözümü nasıl sürdüreceğimi tasarlamaya çalıştım. Miss Havisham, senin değil başkasının sırları diye sözlerimi yankıladı. Beni buraya ilk getirdiğiniz zaman, hani ben şu karşıki köyde oturan bir küçük çocukken, bırakıp gittiğime bin kez pişman olduğum o küçük köy, gerçekten buraya gelişim bir rastlantıdan başka bir şey değildi Miss Havisham. Benim yerime başka herhangi bir çocukla olabilirdi değil mi? Sizin bir gereksinmenizi ya da bir kaprisinizi karşılayacak, bunun içinde para alacak olan uşak gibi bir şey. Miss Havisham ağır ağır başını sallayarak öyle Pip diye yanıtladı. Demek oluyor ki Bay Jaggers da. Miss Havisham kesin bir sesle sözümü keserek Bay Jaggers'ın hiçbir ilişkisi yoktu bununla dedi. Bu konuda hiçbir şey bilmiyordu. Kendisinin hem benim hem de senin veli nimetinin vekili olması bir rastlantıdan başka bir şey değildir. Bay Jaggers bir sürü insanın vekili olduğuna göre böyle bir durum her zaman ortaya çıkabilir. Her neyse, kendiliğinden doğmuş bir durumdur bu. Herhangi bir kimsenin isteğiyle değil. Yalan ya da kaçamaklı konuşmadığı o çökük yüzünden kolaylıkla anlaşılabiliyordu. Ama ben bu noktada şunca yıldır süregelen bir yanılgıya düştüğüm zaman, hiç değilse bu yanılgıdan yararlanarak bana gerçek dışı umutlar vermediniz mi? Kadın gene ciddilikle baş sallayarak, evet, senin bu yanılgıya kapılıp gitmene göz yumdum dedi. Taş yüreklilik değil miydi bu? Benim gibi bir kadın diye Miss Havisham değneğini yere vurarak öyle birdenbire beklenmedik bir öfkeyle parladı ki Estella bile şaşkınlıkla başını kaldırıp baktı. Benim gibi bir kadın başkalarına ne diye acısın Tanrı aşkına? Deminki sızlanmam bir zayıflık belirtisiydi. Elimde olmadan yapmıştım. Bunu hoşnutsuzlukla yüzünü asmış olan Miss Havisham'a da söyledim. Peki, peki anladım dedi. Başka ne diyeceğim var? Onu yatıştırmak amacıyla çocukken burada gördüğüm hizmetlerin karşılığını çıraklığa başladığım sırada bol bol gördüm diye yanıtladım. Bu soruları salt bilgi edinmek için soruyorum. Bundan sonra söyleyeceklerimin ise bambaşka, bencil olmayan bir amaç güdeceğini umuyorum. Miss Havisham, benim yanılgıma göz yummakla çıkarcı hısımlarınızı cezalandırdığınızı, alaya alarak aldattığınızı, ne bileyim işte sizi kızdırmak istemem ama ne niyet güttüğünüzü belki siz daha yerinde bir deyimle açıklayabilirsiniz. Söylediklerin çok doğru ama onlar çanak tuttular buna. Sen de öyle ya, benim çektiklerimi çeken benim gibi bir insandan ne bekliyordunuz yani? Gözünüzü açın diye sizleri silkeleyip yalvaracak mıydım bir de? Kendi tuzaklarınızı kendiniz kurdunuz siz. Hiçbir zaman ben değil. Yatışsın diye bekledim. Çünkü bunları da birden parlayan yırtıcı bir hışımla söylemişti. Sonra Miss Havisham diye söze başladım. Akrabalarınızdan bir aileyle tanıştım. Londra'ya gittim gideli hep onlarla birlikte bulundum. Onların da demin sözünü ettiğimiz konuda benim kadar yanlış bir kanı beslediklerini yakından biliyorum. İsterseniz hoşunuza gitmesin, isterseniz kulaklarınızı tıkayın, bana ister inanın ister inanmayın. Ben size Bay Matthew Pocket'la oğlu Herbert'ı savunmazsam alçaklık, ikiyüzlük etmiş olurum. Onların büyük gönüllü, açık yürekli, dürüst, art niyetsiz, dalaverisiz kişiler olduklarına, kimsenin kuyusunu kazmanın ellerinden gelmeyeceğine inanmak zorundasınız. Yoksa onlara büyük, hem de çok büyük haksızlık etmiş olursunuz. Miss Havisham, ne olsa dostlarınız dedi. Sizin mirasçınız olarak kendi yerlerini kaptığıma inanmakla birlikte dostum oldular. Sarah Pocket, Bayan Georgiana, Bayan Camilla bana diş bilerken onlar bana dost eli uzattılar ya. Arkadaşlarımla öteki hısımların zıt yönlerini böylece vurgulama Miss Havisham üzerinde olumlu bir etki yarattı sanıyorum. Bir süre gözlerini kısarak beni süzdü. Sonra yavaşça ne istiyorsun onlar için diye sordu. Onları ötekilerle karıştırıp aynı kefede tartmayın istiyorum yalnızca. Soyları bir olsa bile inanın bana huyları değil. Miss Havisham beni hep o keskin bakışlarıyla süzerek ne istiyorsun onlar için diye sordu. Hafifçe kızardığımı sezerek görüyorsunuz ya dedim. Bir şeyler istediğimi sizden dilesem de gizleyebilecek kadar kurnaz değilim. Miss Havisham, arkadaşım Herbert'a yaşam boyu yararlanacağı bir yardımda bulunmak isterseniz size bunun yolunu gösterebilirim. Yalnız durumlar bu yardımın Herbert'tan habersiz yapılmasını gerektiriyor. Miss Havisham bana daha dikkatle bakabilmek için ellerini bastonunun topuzuna dayayarak neden ondan habersiz yapılması gerekiyor diye sordu. Bu yardımı bundan 2 yıl önce ondan habersiz olarak ben başlattım. Şimdi de kendimi ele vermek istemiyorum. Başladığım işi bitirmenin niçin elimde olmadığını anlatamam. Hani benim değil de başkasının olan o sırlarla ilgili bir şey bu. Miss Havisham bakışlarını yavaş yavaş benden uzaklaştırarak ateşe dikti. O sessizliğin içinde gitgide eriyen mumların loş ışığında ateşi çok uzun seyretmiş gibi geldi bana. Sonunda bir yığın kırmızı korun birden çökmesiyle dalgınlığından aydı. Önce boş bakışlarla, sonra gitgide yoğunlaşan bir dikkatle bana baktı. Estella ise bütün bu süre boyunca örgüden başını hiç kaldırmamıştı. Miss Havisham dikkatini gene bana verdiği zaman konuşmamız hiç kesilmemiş gibi bir tutumla "Peki, başka?" diye sordu. Bu kez Estella'dan yana döndüm. Sesimin titremesine engel olmaya çalışarak "Estella, seni sevdiğimi biliyorsun." dedim. "Seni nice zamandır canımdan çok sevdiğimi biliyorsun." Kendisine seslenilince Estella örgüsünü kesmeksizin gözlerini yüzüme kaldırdı. Hiç istifini bozmadan bana baktı. Miss Havisham'ın bir ona bir bana bakıp durduğunu görebiliyordum. Sana bunu daha önce söyleyecektim ya. Daha ilk baştan o yanılgıya kapılmış olduğum için konuşamadım.